Herkese yeniden merhaba. True Crime Bad Türkçe'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü yayınlamak bizim için aşırı zordu. Gerek kaydetmeye karar verme olsun, gerekse yayınlamak olsun birazcık beceriksizliğimize denk geldi, tecrübesizlik.
Ama yayınlandı. Sonra kaldırıldı. Yani tekrar yayınlandı, tekrar kaldırıldı sandık. Ancak hala yayındaydı vesaire derken ikinci bölümü kaydetmeye korktuk açıkçası. Ama yılmadık arkadaşlar. İşte ikinci bölümümüz. O kadar zorluğun ardından hiç mi vazgeçmedik? Geçtik.
Ablamın mesajları özellikle yıldırma konusunda çok iyiydi. Tam mesajı okuyorum, diyor ki yayında seviniyoruz falan. Sonra sevinmenin 15. saniyesinde, şaka yapmıyorum gerçekten 15. saniyesinde falan. Aa, kaldırılmış artık yayında değil diye bir mesaj geliyor. Sinirlendim. Fakat şu an sakinim. Çünkü inanmazsınız ikinci bölümü kaydediyoruz. Ve bir kişi bile dinlese birbirimizi arayıp işte artı bir falan diye seviniyoruz ve bu çok güzel bir şey.
İnşallah daha nice birlere diyerek bugünkü olayımıza giriş yapıyorum ben. Bugün size medya önünde yaşanan bir olaydan bahsedeceğiz. Olayların tarafları Scott Amador ve Jonathan Schmitz. Şimdi Scott Amador 26 Ocak 1963'te Pittsburgh, Pennsylvania'da doğmuş. Tipik bir çocukluk geçirmiş gayet ve liseden ayrıldıktan sonra da orduya katılmış. Ancak cinayet işlendiği sırasında bir barmen olarak çalışıyormuş. Yeni insanlarla tanışmayı falan severmiş çünkü. Hala ordudayken de gay olduğunu ailesine açıklamış. Ailesi de bu durumu gayet olağan karşılamış ve desteklemiş. 1995 yılında Michigan'da Scott kendisiyle aynı binada yaşayan arkadaşı Donna Riley aracılığıyla Jonathan Schmitz ile tanışmış. O zamanlar Jonathan 24 yaşındaymış ve Scott'ın çok ilgisini çekmiş. Çok hoşlanmış ondan ve yakından tanımayı çok istiyormuş. Jonathan'ı tanımak için Donna'ya sorular sormaya başlamış. İşte ilk sorduğu şeylerden bir tanesi ise Jonathan'ın bundan sonra John diyelim bence. Çok uzun oldu. John'un cinsel yönelimi hakkındaymış. Ancak Donna bu konuda bir bilgiye sahip değilmiş. Scott'ın da o zamanlar deli gibi izlediği ve takip ettiği Jenny Jones diye bir show varmış. Bu show Türkiye'de bildiğimiz talk show'larıyla neredeyse aynı tarzda, fakat daha sert bir program. Yani çak direkt anında tepki. Scott'ın aklına da bu programa katılmak gelmiş. Çünkü hani eskiden beri ekran önünde olma bir merakı varmış ve John'a olan ilgisini kendince özel bir şekilde anlatmak istiyormuş. Bu bahsi geçen show ilk başta Oprah tarzında devam etmesi planlanan bir programmış. Ancak rating kurbanı olmuş. Son anda da şöyle bir politika izlemişler açıkçası. Gelen konukları stresli bir duruma sokarak bu durumda insanların verdiği gerçek tepkileri ve sonrasında yaşanan gerginlikleri, olayları an be an yansıtan bir programa dönüştürmüşler. Ve realite her zamanki gibi reyting getirmiş. İşte yasak aşklar, babalık testleri, aşk itirafları ve karanlık sırlar derken program aşırı popüler olmuş.
Beklenen son aslında. Scott ve Donna 6 Mart 1995 yılında Jenny Jones Show'da görülüyor. Scott Show'da John ile ilgili fantezilerinden bahsetmeye başlıyor, fakat John'un adını vermiyor. Gayet rahat bir şekilde espriler yapıyor ve John'a olan sempatisini anlatmaya başlıyor. Seyircinin dikkatini de çekiyor bu şekilde. Hatta şunları söylüyor: sevimli sıkı bir vücudu var, onu biblo dolabıma kaldırmak istiyorum, arada falan da tozunu alırım diyor. John'un ne kadar beğendiğini herkese ilan ediyor. John da programa çağrılmış, fakat hani ona bir itiraf edileceği söylenmiş, fakat kim olduğundan haberi yok. Habersiz bir şekilde arkada bekliyor. Jenny Jones bu tatlı konuşmalardan sonra John'u kamera önüne çağırıyor. John gayet rahat, durumdan habersiz, heyecanlı bir şekilde iki yakın arkadaşı olan Donna ve Scott'a sarılarak yanlarındaki üçüncü sandalyeye oturuyor. Jenny John'a Donna sana aşık mı diye soruyor, ama John hayır, iki yakın arkadaşız diye cevap veriyor. Sonra ona aşık olanın Scott olduğunu söylüyor. John aşırı gergin bir şekilde gülümseyerek Scott'a dönüp bana yalan söyledin diyor. Programa John gelmeden önce Scott'ın fantezilerinden bahsettiği kısımları ona izletiyorlar. Ve olaylar aslında orada kopmaya başlıyor. Gerçi programda çok fazla bir şey olmuyor. Sadece John çok geriliyor.
Ama sürekli gülüyor.
Sürekli gülüyor.
Gülümsüyor yani. Aynen. Zorla.
Böyle hani yanaklarınız ağrır ya, böyle o zor gülümse. O böyle hissediliyor. Ve hiç yüzündeki gülümsemesi solmadan heteroseksüel olduğunu belirtiyor.
Hatta şey söylüyor, kesinlikle heteroseksüelim diyor.
Üstüne basa basa söylüyor bunu. Program sonunda da program bunlara 3 kişilik bir yemek ısmarlıyor diyelim. Ve evlerine geri dönüyorlar. Olaydan 3 gün sonra 9 Mart 1995'te Scott John'un evine giderek cinsel bir çağrışım ima eden, yanıp sönen inşaat ışığı yanında bir not bırakıyor. Notta da şunlar yazıyor. Sanırım bunu söndürecek alet sende var ya tarzında bir not bırakmış ona. Bu nottan sonra John çok sinirleniyor ve gidip bankadan para çekiyor. Silah almak için bir mağazaya gidiyor. Aslında oradakiler John'un çok nazik olduğunu belirtiyorlar. Yani hani
kibar.
Kibar biri olduğunu söylüyorlar. Ama aslında John Scott'ı öldürmeye gidiyor. Scott da bu sırada karavanında. Scott'ın karavanına varıyor John. Biraz dışarıda düşündükten sonra aslında silahsız olarak onunla yüzleşmeye gidiyor. Ancak tartışma alevleniyor ve arabasından kontağı mı kapatacağım diyor, arabasından bir şey mi almaya gideceğim diyor. O şekilde karavandan çıkıyor. Scott'ın ev arkadaşı da bu sırada karavanda. Pencereden John'un pompalı tüfek ile karavana geri döndüğünü görüyor Scott. Ve ev arkadaşı olan Gary'ye yardım etmesine elinde silah olduğunu söylüyor. John kapıyı silah ile açıyor ve Scott'ın göğsüne iki el ateş ediyor. Ev arkadaşı Gary de olayı şu şekilde anlatıyor. Scott kendini hasır bir sandalyeyle korumaya çalışmış fakat işe yaramamış. Scott'ı vurduktan sonra John tabii ki de evden kaçıyor ve bir benzin istasyonuna gidiyor. Ankesörlü bir telefondan polisi arayarak itirafını yapıyor ve onu utandığı için öldürdüğünü söylüyor.
Yani olayı gerçekleştiren kişiler henüz 3 gün önce popüler bir programda görünen kişiler olduğundan bu dava gayet medyatik bir dava. Cinayetten hemen sonra kameralar, muhabirler olayı en ince ayrıntısına kadar takip ediyorlar. Hatta görülen mahkeme bile canlı yayınlanıyor. Dava görülmeye başladığında John'un bipolar bozukluğa ve tekrarlayan depresyona sahip olduğu, ailesinin yani özellikle babasının John'a olan kötü davranışları mahkemede bir ortaya çıkmaya başlıyor. John daha önceden intihara bile teşebbüs etmiş. Bunlar da söyleniyor. Gelişmeler izlendikçe insanlar hani programa ve programda seyircileri ateşleyen aslında sunucu olan Jenny Jones'a öfke duymaya başlıyorlar. Aksine John'a sempati duyuyorlar. John'un avukatları ise ellerinde her ne kadar hani itiraf olsa da geçmişindeki kötü olayları öne sunarak aşağılanma duygusunun bu olaylara neden olduğunu ve şiddet içeren davranışlara yol açtığını belirtiyorlar. John'un kırılgan biri olması ve Scott'ın sürekli onu zorlamasının aralarındaki gerginliği arttırdığını açıklıyorlar. Yani bu algılar eşliğinde John gayet sempati duyulan ve sanki böyle bir cinayeti işlememenin kaçınılmaz olduğu bir durumdaymış gibi görülen biri oluyor. 96 yılında ise John ikinci dereceden cinayetten suçlu bulunuyor. Kasıtlı cinayetten bulunmuyor. 99 yılında Scott'ın ailesi ise bu programa, prodüksiyon şirketine ve dağıtıcısına dava açıyor. Çünkü hani cinayetten kısmen de olsa onların sorumlu olduğunu düşünüyorlar.
Azmettiriyorlar bir bakıma.
Yani hani ifadeler aynen ifadeler veriliyor ancak hani kimse sorumluluk almıyor bu ifadelerde. Davanın sonlarında biraz da olsa hani John'un duygu durumunu bilemeyeceklerini ve buna göre davranmadıklarını belirtiyorlar açıkçası. Jüri çoğunluğu şovu sorumlu tutarak tazminat ödemesine karar veriyor. Ancak hani aile bundan herhangi bir ödeme almıyor.
Sıyrılmışlar. Zaten zamanla reytingleri düşüyor ve şov 2003 yılında iptal ediliyor. Yayından kalkıyor. John ise 22 yıl sonra 22 Ağustos 2017'de iyi halden tahliye ediliyor. Bu homofobik dava belki TV şovunda yaşanmasaydı ya da durum daha da yumuşak bir şekilde halledebilseydi cinayete kadar gitmezdi diye düşünüyorum.
Belki de. Yani orada yüz ifadesini gördükten sonra belki kesebilirlerdi ki hatta
yayınlamayabilirlerdi.
Aynen bu olayı anlatan bir belgesel de var Netflix'te.
Evet.
Mutlaka karşılaşmışsınız. Neydi? Medyatik davalarda.
Davalarda.
Hatta orada ilk bölüm falandı. Orada da aynı şeyi söylüyorlar. Hani bu kadar kendini sıkarak gülümsemesinlerden belki hani kameraları kapattırabilirdi vesaire diyorlar.
Evet, yani bu program gayet gerçek kişileri, gerçek tepkileri olduğu gibi ekrana yansıtıyordu. Bence şu an bu kadar kontrolsüz bir programın olduğunu düşünmüyorum. olsa bile hani müdahalelerin bir tık daha hızlı olacağını düşünüyorum.
Kesinlikle. Bitti bugünkü olayımız da.
Evet, bugünkü olayımız bitti. Kamerun'da yaşanan, başlayan ve aslında orada biten bir olaydı. Anlatmamızı istediğiniz gerçek üstü hikayeleri var ise bize mail atmayı unutmayın. Henüz Instagram hesabımız yok. Bizi takip etmeyi unutmayın. Spotify'dan ya da her nereden dinliyorsanız. Bir sonraki bölümde yine buluşalım. Suça karışmayın. Biz şimdiye kadar olanları anlatsak yeter diye düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere.